kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı Bazuka. Yazarı Murat Uyurkulak. Türü öykü. Metis Yayınları 5. basım. Nisan 2013. ISBN No'su 978 975 342 806 4. Bu kitap 92 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. İnsan çocukken bir büyük saadet ülkesinde yaşıyor. Sağa sola şuursuzca koşturup neşeyle kişniyor. Sonra büyüyor, büyüdükçe salaklaşıyor. Salaklaştıkça unutuyor o mesut diyarı. Bir nevi ölüyor. Çocuklukla yaşlılık arasındaki o dönem Araf misali. Kitabesi ağır mesailerle, küçük hesaplarla, kesif mutsuzluklarla yazılan bir mezar taşının gölgesinde azap gibi boktan hayatlar. Yetişkinler zombilere benziyor. İki romanından, Tol ve Hardan sonra Murat Uyurkulak bu kez hikayeleriyle okur karşısına çıkıyor. Tutkular Kitaplığı, Kurtuluş 12, Kuş Yuvası, Pembe, Şarap, Derviş, Kırmızı, Gülsün ve kitabın ismine esin veren Aşk, Yalnızlık ve Bazuka. Murat Uyurkulak 1972 Aydın doğumlu. İzmirli. İstanbul'da yaşıyor. İlk kitabı Tol, bir intikam romanı, 2002'de Metis. İkinci kitabı Har, bir kıyamet romanı, 2006'da Metis yayımlandı. Uyurkulağın yapıtları Almanca ve Fransızca'ya çevrildi. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. William Shakespeare, Can Yücel. Tutkular Kitaplığı. Ettore Scola'yı neden seviyorum? Tuhaf bir soru. Sinemadan döndük. Telesekreteri, radyoyu açtım. Sekreterde Sayın Murat Dalman. Bu kez bir reklamcı kaçırıldı. Merkezi aramanız rica olunur vardı. Radyoda ise Kürdili Hicazkar. Sarışın duştan önce mutlaka öper ve bir soru sorar. Öptü, sordu. Bu kaçıncı? 5. Ş harfine müstehcen bilgi duyardı. Ürperdi, suya gitti. Neden Şakir veya Şaban değilim? Merkezi aradım. İnce sesli, kalın gövdeli yardımcım teferruatı saydı. Orta halli bir dahi. Pencere, boru, çikolata reklamları. 2 gün önce işe diye çıkmış, dönmemiş. Karısı sinirli, metresiyle kaçtığından şüphe. Lafını bitirmesini beklemedim. Kapattım. Beyazların hikayeleri sinirlerime iyi gelmez. Sanırım zekamı bir tür ahlakla doldurup bozduğumdan. Defterimi çıkardım. Kim bilir kaçıncı kez listeyi tetkik ettim. İlki büyük bir yayın evinin editörüydü. Yurt dışından dönüşte havaalanından kaçırılmıştı. Hayatına karşılık bir teyp kasetine kaydedilen talep gayet basitti. Adı hiç duyulmamış bir şiir kitabı için ülkenin satkın gazetelerinden birinde tam sayfa ilan isteniyordu. Editör oyunmaz bir şahıstı. Ciddiye alan olmamış. Cesedi bir iç şehrin nehrinde bulunmuştu. İkincisi gazeteciydi. Kokteylin birinde pardon yahu deyip çıkmış, onu bir daha gören olmamıştı. Talep e-postayla gelmişti. Adı daha da duyulmamış bir şiir kitabı için iki büyük gazetede 2 gün ilan verilecekti. Bu kez ciddiye alınmış. İlanlar çıkmış. Gazeteci bir sabah kokteylin yapıldığı barın tuvaletinde ağlarken bulunmuştu. Ben 3. vakada devreye girdim. Teşkilatta alengirli işlerin çoğu eninde sonunda benim üzerime kalırdı. 3. talebin konusu olan edebiyatçıyı merak ettim. Kaçırılan eleştirmenin hayatı karşılığı, ülkenin 5 büyük gazetesinde kitabı için ilan verilmesi istenen genç romancı suskun biriydi. Medyanın çoktan keşfedip diline dolandırdığı bir hikayenin yeni yıldızı olarak hayran olması bir umursamazlıkla annesini görmesi gerektiğini söyleyip Tunceli otobüsüne bindi ve gitti. Geriye dönük çalışmaya karar verdim. İlk kitabın şairi telefonuma bile çıkmadı. Olay onu fazlasıyla sarsmış. Adının böyle bir cinayetle anılmasına dayanamayıp evine kapanmıştı. İkincide kaçırılan gazeteciyle görüşmemiz, iki klozet arası, inanın hiçbir şey hatırlamıyorum cümlesiyle başladı ve bitti. Gazetecinin tuvalette ağlak ve sağ bulunduğu vakaya vesile olan şair ise şenlikli biriydi. Kaçırılma olayına dair zerre bilgisi yoktu. Ama dolabında kan yağı boldu. İçtik, şiirler okuduk. Sabah onun evinde baş ağrısıyla uyandım. En çok gürültü koparan ise dördüncüsüydü. Bir yayın evinin aynı zamanda milletvekili olan sahibiydi. Ve güpegündüz bürosundan buharlaşmıştı. Vekili kaçıran kişi veya kişiler bu kez ölü bir talepte bulunmuştu. Büroya bırakılan notta antika dergilerin sayfaları arasında unutulmuş, merhum bir öykücünün ürünlerinin derlenmesi ve büyük çaplı bir reklam kampanyası eşliğinde yayımlanması isteniyordu. Milletvekili nüfuzlu biriydi. Bütün yayın dünyası bu iş için seferber oldu. Arşivlerin tozu atıldı ve kitap kısa sürede hazırlanıp billboardlarda tanıtıldı. Vekili bir otelin terasında, kıskıvrak bağlanmış halde bizzat ben buldum. Şakacı biriydi. Ağzındaki bant çıkar çıkmaz neşeli bir Urfa türküsü söylemeye başladı. Ve o da hiçbir şey hatırlamıyordu. Sabah Nihavent'le uyanıp merkeze yollandım. Saf yardımcımın ağzını açmasına fırsat vermeden dosyayı elinden kaptım. Ofisime girdim. Kaçırılan reklamcının çalıştığı şirkete çekilen faksla şartlar bildirilmişti. Reha Maden adlı birinin Yazgıların Tableti diye bir kitabı için muazzam bir tanıtım isteniyordu. Gazete ilanları ve billboardlardan gayri televizyonlar da vardı bu kez işin içinde. Dosyadan kitabı çıkardım. 100 sayfa kadardı. Kapağında siyah beyaz fotoğrafta can hıraş bir çığlık duruyordu. Okumaya başladım ve kayboldum. Cin, dul ve esmer sekreterim, elinde sade kahveyle, "Hayrola Murat Bey, sesiniz soluğunuz çıkmıyor, öldünüz sandım" deyip kahkahalarla içeri girdiğinde, gözlerim son hikayenin son satırındaydı. Müthiş bir kitap diye düşünürken kaldırdım başımı ve sordum. "Reha Maden ismi sana da tanıdık geliyor mu?" "Ayol, yılların gazetecisi, bilinmez mi hiç? Yazarlığı da varmış. Bakın, bunu bilmiyordum." Her zamanki gibi oyalanıyordu içeride. Saksıları gözden geçirdi. Dosya rafını dağıtıp düzenledi. Belliydi. İltifat duymadan çıkmayacaktı. "Orta halli bir iltifatla yetinebilir misin bugün?" Güldü, başını salladı. "Gözlerinizin harilik arası başımı döndürüyor Hale Hanım." "Oo, bu beklediğimin de fevkinde" diye kıkırdayıp gitti. Önümdeki yeşil dosyaya baktım. Hale Hanım'a kocasını zehirlediğini bildiğimi söyleyeceğim. Hep ertelediğim o meçhul sabahı, hasretle, bir kez daha hayal ettim. Sabırsızlık ve sıkıntıyla iç geçirdim. Güneş öğleni çoktan dürtmüştü. İşe koyulmak lazımdı. Karaköy'ü hep sevmişimdir. Okşar. Reha Maden, şehir dışına çıkıp plazalaşmaya mecali olmayan ama iddiası gani bir gazetede çalışıyordu. Kapıyı ciddiyetli bir güvenlik görevlisi açtı. Dedektif oluşumundan hiç etkilenmeyip beni telefon kablolarına dolanmış bir sekretere yönlendirdi. Oyuncak bebekler gibi konuşan sekreter, dahiliden Reha Maden'e ziyaretçisi olduğunu bildirdi ve yolu tarif etti. Upuzun bir koridorun iki tarafına serpiştirilmiş odalardan odalara telaşlı insanlar girip çıkıyordu. Koridorun sonundaki geniş salonun kapısında durup bir avuç çatapat misali neşe saçan şirin bir kızla Reha Maden'i sordum. İleride bir bilgisayar ekranının başında elinde sigarasıyla dikilen adamı işaret etti. Kır saçlı, orta boyluydu adam, yakışıklı sayılırdı. Güçlü kuvvetli görünümüne rağmen yorgun bir hali vardı. Yanına yaklaşıp elimi uzatırken yorgunluğunun sebebini anladım. İçkiliydi. Beni odasına davet etti. Aydınlık bir gülüş, kederli bir bakış, hırıltılı bir ses, devrilmeli bir yürüyüş. Böyleleri varlıklarıyla daha ilk andan hayatı sorgulatır insanı. Tedirgin olmuştum. Odaya girdik. "Çay mı kahve mi?" "Sizin içtiğinizden olsun. Benimki sizin için erken olmasın." "Olsun. Buyurun, sizi dinliyorum." Velhasıl bu kez seçilen kitap sizinki şeklinde bitirdim hikayeyi. Allah Allah deyip kahve kanyağını yudumladı. yumruklarını şakaklarına bastırıp başını eğdi. Düşünceli bir suskunluk takındı. Gitmem gerektiği duygusuna kapılacaktım ki, içeri yüzünü kaplayan kıvırcık sakallardan, genç mi ihtiyar mı olduğu anlaşılmayan biri girdi. Reha abi, toplantı. Siz başlayın, benim biraz işim var. Sakallı bana göz ucuyla ters ters bakıp çıktı. Bir yerden başlamalıydım. Reha Bey, bu sabah hikayelerinizi okudum. Çok etkilendiğimi söylemeliyim. Düşünceli hali, çapkın bir ilgiye doğru kayıverdi hemen. Tebessümle devamını hazırlanarak teşekkür etti. Biraz iş olarak muhabbete vaktim yoktu ne yazık ki. Mevzuya girdim. Kaçırılan kişiyle herhangi bir tanışıklığınız var mıydı? Hayır. Peki son zamanlarda hayatınızda farklı bir gelişme, dikkatinizi çeken bir olay oldu mu? Hayır. İşte cümle manayı yutan o beyaz saniye. Lakin işim suskunluk kaldırmazdı. Siz hem bir gazeteci hem de bir polisiye yazarısınız diye başladım. Fakat derhal kesildi sözüm. Polisiye yazarı değilim. Yazgıların tabletini daha dikkatli okusaydınız görürdünüz. İşim sabra da mecburdu. Kanyaktan çekip devam ettim. Bir yazarsınız. Doğrusu bu vakayla ilgili fikrinizi öğrenmek isterdim. Gözlerini teklifsizce yüzüme dikti. Aslında bu bakışa hakkı ve yetkisi olan bendim. Durumda bir küstahlık seziyordum. Ama sesimi çıkarmadım. Bekledim. Konuştu. Fikrimin işe yarayıp yaramayacağından emin değilim. Neden yaramasın? Suçlulara karşıdan bakmama mani bir hayatım oldu. Adamın kafası zehir gibi işliyordu. Hikayelerini boşuna sevmemiştim anlaşılan. İyi bir dedektifin en önemli hususiyeti de bu değil midir zaten? Kapının aniden açılmasıyla sorum havada asılı kaldı. Sarışın bir kadın girdi içeri. Masada duran bir paket sigarayı alıp hiçbir şey söylemeden çıktı. Benim sarışınla benzerliği şaşırtıcıydı. Reha Maden bir süre kapanan kapının ardından dalıp gitti. Neden sonra bir şeyler hatırlamış gibi silkinip konuştu. Haklısınız, öyledir. Fakat önce ben sizin ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? İşlerin denetleyemediğim mecralara kaymasına müsaade edecek kadar iyi bir dedektif olmadığımı bilirdim. Fakat adamdan hoşlanmıştım, mukabele ettim. Kıymeti bilinmemiş bir edebiyatçı olduğu kanaatindeyim. Kendisiyle benzerlik taşıdığımı düşündüğü edebiyatçıların tanınmasını sağlamak niyetinde. Ve kim bilir, belki günün birinde karşımda aynı sizin gibi oturan kişi o olacak. Kendi kitapları için ön hazırlık yapıyor olabilir. Adeta azarlar gibi yine kesti sözümü. Sayın Dağman, iyi edebiyatçıların değeri er geç bilinir. Bunun böyle olacağını da her iyi edebiyatçı bilir. Şaşkınlığımın yüzüme vurmasına engel olamadım sanırım. Devam etti. Bakın size kendi fikrimi söyleyeyim. Asıl vahim ve acı olanı değeri bilinmemiş okuyucuların durumudur. Nasıl? Edebiyatçının eseri kalır, okuyucu ise ölür. Okudukça zevkleriniz incelir. Daha tuhaf, daha rafine kitaplara, yazarlara el atmaya başlarsınız. Bu meşgale sırasında muhtemelen hayat gailesi bakımından dibe doğru kaymaktasınızdır. Okuduklarınızı, müstesna olduğunu düşündüğümüz satırları birilerine anlatmak istersiniz. Zira şahsa mahsusun hazzı kısa sürer. Ömrü uzun olan paylaşmaktır. Fakat ortalığı her zamanki gibi kaba saba kelimeler, düşük cümleler işgal etmiştir. O gürültüde kimse sizi duymaz. Okumak hem bir hayat başarısızlığının, ki unutmayın okumak mağlupların işidir, hem de derin bir yalnızlık hissinin sebebi olup çıkmıştır. Okuduğunuz onca kitabı, hayatınızı yatırdığınız o zorlu ve hassas meşgaleyi mezara götüreceğinizden korkmaya başlarsınız. Ve siz de bilirsiniz ki yalnız ölmek zordur. Arkanızda mutlaka birkaç müttefik, birkaç şahit bırakmak istersiniz. Öylece kala kalmıştım. Uzatmadı. Şimdi müsaadenizle toplantıya yetişmem gerek. Kalktı. El sıkıştık. Son bir soru sorabildim. Reha Bey, Aşk Tutkusu filmini izlediniz mi? İzledim. Ettore Scola'yı neden sevdiğimi hep sorarım kendime. Tuhaf biridir dedi. Ve beni rutubetli bir ruh hali içinde bırakıp gitti. Tatil beni yorar ve yine çok yorgundum. Sarışın'la eski Foça'da bir otelin terasında kanyaklarımızı yudumluyorduk. Reha Maden ile yaptığım görüşmenin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş, vaka çözülmüştü. Yoksul bir kütüphane memurunun böyle zarif ve tutkulu bir plan yapabilmesi, hayranlık uyandırıcı değil mi sence de dedi Sarışın, uzaklara bakarken. Yavaşça başımı salladım. Tıka basa, kitapla dolu Sefil Bekar evinin kapısında. Karşıma çıkan kütüphanecinin hülyalı gülümsemesi gözümün önünden gitmek bilmiyordu. Kelepçelenirken sanırım çoğuyla tanıştınız. Kamil Karlıdağ, Seyitan Kömürcü'ye, Hüseyin Kıran'a, Ayhan Geçkin'e, Niyazi Zorlu'ya ve Reha Maden'e selamlarımı söyleyin demişti. Gülüşünü hiç düşürmeden. Uğruna kaçırdıklarınızdan fazla isim saydınız. Yanılıyor muyum diye sormuştum. Beni vakitsiz yakaladınız diye yanıtlamış ve eklemişti. Olsun, siz yine de söyleyin. Sarışın kanyakları tazeleyip geldi. Neden bana hiç söylemedin? Neyi? Bir göbek adın olduğunu. Nereden çıktı şimdi bu? Sabah kimliğine baktım ilk kez. Demek siz aslında Murat Yusuf Damansınız. Cevap vermedim. Çok yorgundum. Kanyağımı dikip odaya yollandım. Su içtim. Yalnız uyudum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.